Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 15. ayrım. Her halinden belli oluyordu. Kadınlık gururu kırılmıştı. "Ben sadece," dedi gözyaşlarını akıtırken, "Amir'i ve sizi çok özleyeceğim. Amir'e çok alışmıştım. Ondan ayrılmak, onun kokusundan ayrı düşmek bana fazlasıyla acı gelecek." Sustum. Ona daha fazla bir şey söylemedim. O sırada içeri ince yapılı, uzun boylu, çember sakallı, açık tenli ve 30'lu yaşlarında bir adam girdi. Elinde tuttuğu parayı bana uzattı. "Vasim Bey gönderdi," dedi. "Adım Tarek Ramlavi. Vasim Bey'in yeni şoförüyüm. Bu para ne için?" "Bakıcınıza verecekmişsiniz." Parayı Marie'ye uzattım. "Bu para bizden alacağın." "İstersen say," dedim üzgün bir ses tonuyla. "Eksikse tamamlayayım." "Saymama gerek yok," dedi gözyaşlarını silerken. "Ben artık toparlanayım." Çok geçmeden koliler kamyona yüklendi. Vasim yanımıza geldi. "Haydi gidiyoruz," dedi. Vasim'e baktım. Eşyalar daha yüklenmedi. Dolaplar olduğu gibi duruyor. "Bu durumda nereye gidiyoruz?" Vasim Marie'ye baktı. "Kusura bakma," dedi. "Umarım bir gün yine çalışma imkanımız olur." Marie umursamaz bir şekilde başını salladı. Sırtını hafifçe Vasim'e döndü. Bana baktı. "Sizi istemeden üzdüysem çok özür dilerim," dedi. "Seni istemeden kırdıysam asıl ben senden çok özür dilerim," dedim. Elinde tuttuğu küçük valiziyle boynuma sarıldı. İkimiz de oracıkta hüngür hüngür ağlaşıyorduk. Bir ara benden çözüldü. Amir'i kucağına aldı. Bağrına sımsıkı bastı. "Seni çok özleyeceğim küçük adam," dedi. "Seni çok özleyeceğim. Bir an önce büyü, akıllı bir çocuk ol. Yakında dünyaya gelecek kardeşine de iyi bir ağabey ol." Amir'i son kez öptü, kucağıma verdi. Vasim'in yüzüne bile bakmadan, "Hoşça kalın hanımefendi," dedi. "Kendinize çok çok iyi bakın." Marie aralanmış kapıdan soğuk bir rüzgar gibi eserek çıktı. Vasim arkasından öylece baka kaldı. "Terbiyesiz kadın," dedi. "Bunları işe alırken iyi, işten çıkarırken kötü." "Kadın haklı," dedim ağlarken. "Nesi haklıymış?" diye terslendi. "Bu kadın senden yüz bulmasaydı, şimdi bu terbiyesizliği yapamazdı bana." "Ne münasebet canım, asıl terbiyesizliği yapan kim? Kadıncağıza daha önceden haber vermeden onu işten çıkardın. Onu işten çıkarsan iyi, bu kış günü onu sokağa attın. Şimdi nereye gidecek? Hiç düşündün mü?" "Canı cehenneme," dedi Vasim sinirli sinirli. "İnşallah bir an önce geberir, cehenneme gider." Vasim'i ilk kez böyle duygusuz görüyordum. Onun bu duygusuzluğu doğrusu beni korkutmuştu. "Bir an önce gidelim," dedi soğuk bir şekilde. "Dolaplar ne olacak?" dedim üzgün bir ses tonuyla. "Gereksiz şeyleri burada bırakıyoruz. Annemin evinde yeterince eşya var zaten. Bu evde kalan her şeyi daha sonra eskicilere satacağım." O gün kayınvalidemin evine taşınıyor olmamız beni son derece rahatsız etmişti. İçim burkularak son kez eve baktım. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. "Hadi artık gidelim," dedim boynu bükük bir şekilde. Amir'in uyku saati çoktan geldi. Hama katliamı. Kayınvalidem Afaf'ın evine taşındığımız gün şunu çok iyi biliyordum ki evliliğim er ya da geç sararıp solacak, gitgide bir felaket halini alacaktı. Güya sevenle sevilenin arasına hiç kimse giremezmiş. Külliyen yalan. Çünkü evli bir erkeğin arkasında mutlaka başka bir gölge kadın vardır. Benim arkamda da bir değil birden fazla kadın vardı. Bu gölge kadınlardan ilki ne yazık ki kayınvalidem Afaf'tı. Afaf 50 yaşlarında, esmer tenli, kısa boylu ve siyah uzun saçlıydı. Şam'ın en pahalı semtlerinden biri olan Abu Ramaneh caddesinde oturuyordu. Taşlarla döşeli olan bu evin tavanları oldukça yüksekti. Yerlerde delikli ızgaralar vardı. Yazın yerler bol suyla yıkanıyor, evin içi serinletiliyordu. Ayrıca avluda fıskiyeli bir havuz vardı. Bu fıskiyenin sularının sesi her gün adeta neşeden çağıldar gibi duyuluyordu. Evin çok hoş bir terası vardı. Bu terasa güzelliğini veren de büyük saksılar içindeki acımsı bir tada sahip küçük portakal ağaçlarıydı. O gün kayınvalidem bizi kapıda karşıladı, hoş geldiniz dedi. Vasim annesinin boynuna sarıldı, onu yanaklarından öptü, hoş bulduk anne dedi. Kayınvalidemin uzattığı eli öptüm. Üzgün olduğunu görüyorum dedi. Sakın üzülme. Yakında burada yaşamaya alışırsın. Artık burası senin de evin sayılır. Sizin yanınıza taşındığımız için üzülmedim diye yalan söyledim. İki gecedir doğru dürüst uyuyamadım. Beni asıl üzen şey Mari'nin gitmesi oldu. Ona çok alışmıştım. Unut o kadını dedi sert bir ses tonuyla. Bu evde yeterince kadın var. Hepimiz amire bakarız. Kayınvalidemin ses tonu tüylerimi ürpertmişti. Daha sonra Necva diye bağırdı. Bir kız çocuğu koşarak yanımıza geldi. Kızcağız 15 yaşlarındaydı. Siyah saçlı, parlak tenliydi. Güzelce bir kız çocuğuydu. Efendim dedi panikleyerek. Şu çocuğu al, hemen uyut. Amiri korkarak ona uzattım. Acaba uyutabilir mi diye söylendim. Kendisi de henüz çocuk sayılacak bir yaşta. Necva dün işe başladı dedi kayınvalidem. Sen onun çocuk gibi görünmesine bakma. Nusayri kızları çalışkandır. Şimdi size odanızı göstereyim. Vasim ve ben kayınvalidemin arkasından yürümeye başladık. Merdivenlerden yukarı kata çıktık. Kayınvalidem en uçtaki odanın önünde durdu. Burası dedi. Kapıyı açtım. Eşyalar çok eski dedim hayal kırıklığımı gizleyemeden. Keşke kendi yatak odamızı getirseydik. Ne gereği var dedi kayınvalidem. Bu odaya geceden geceye yatmaya geleceksiniz. Ayrıca eşyaların nesi var? Vasim'e baktım, gözlerini benden kaçırdı. Annem haklı dedi cılız bir ses tonuyla. Eşyalar biraz daha eskisin, o zaman yenisiyle değiştiririz. Sustum, cevap vermedim. Daha ilk günden ocağın üzerine konan su gibi hafiften fokurdamaya başlamıştım. Ben aşağı iniyorum dedi Vasim. Hamallara eşyaları nereye koyacaklarını göstereyim. Kayınvalidem Vasim'e baktı. O adamlara söyle oğlum, evimi çok fazla dağıtmasınlar. Vasim hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Kayınvalidem bir buzağının ağzını bağlar gibi ikimizin de ağzını daha ilk günden bağlamaya başlamıştı. O sırada yanımıza Lina geldi. Lina 16 yaşında, uzun boylu ve buğday tenliydi. Evin en küçük çocuğuydu. Boynuma sarıldı. Hoş geldiniz dedi. Amer nerede? Uyumaya gönderdim. Necva mı uyutuyor dedi alaycı bir ses tonuyla. Ona da bir bakıcı lazım. Ne de olsa o da bir çocuk sayılır. Kayınvalidem Lina'ya ters ters baktı. Yalan mı söylüyorum? Bana neden öyle bakıyorsun anne? Kız henüz 11 yaşında. Ne dedim şaşkınlıkla. 11 yaşında mı? Sen onun büyük gösterdiğine bakma. Kayınvalideme baktım. Amiri Necva'ya nasıl teslim ederiz? Çocuğu düşürüp bir yerini kırmasın. Nusayri kızları ev işleri konularında bayağı yeteneklidirler. Allah onları bu iş için yaratmış sanki. Ama çocuk bakımı ev işlerine benzemez dedim hayal kırıklığıyla. Bakar bakar dedi kestirip atarak. Ertesi sabah erkenden uyandım, aşağı kata indim. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Mutfağa girdim. Necva temizlik yapıyordu. Günaydın dedim. Günaydın dedi gülerek. Ev halkı nerede? Uyuyorlar. Kahvaltıyı ne zaman yapacağız? Saat 10 gibi. Geç değil mi? Bilmem dedi. Herkes geç saatte uyuyor. Sabahları da geç saatte kalkıyorlar. Ben size kahvaltı saatini haber veririm. Senin bir ailen var mı? Var. Kırdağ'da yaşıyorlar. Tek başına bütün bu ev işlerinin altından nasıl kalkacaksın? Henüz çok küçük değil misin? Kalkarım. Az uyur, çok çalışırım. Sonra da birkaç seneye kalmaz bir adamla evlenirim. O zaman bütün bu işlerden kurtulurum. Şaşkınlığım büsbütün artmıştı. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Daha çocuk sayılırsın. Evlenmek de nereden çıktı? Nusayri kızlarının başka şansı yok. Bizim tek kurtuluş yolumuz evlenmekten geçiyor. Ailelerimiz bizi bu fikirle yetiştirip Şam'a gönderiyor. Bizim kaderimiz hep böyledir. Şaşkınlıktan ağzım bir karış açık kalmıştı. Amir'in biberonunu aldım, kendimi mutfaktan dışarı attım. Odama çıktım. Vassim ve Amer mışıl mışıl uyuyorlardı. Ben de yatağa uzanıp tekrar uykuya daldım. Epey bir saat sonra başucumda duran paralel telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdım. Alo dedim. Ben Necva, evin hanımı kahvaltıya bekliyor. O sırada Vassim uyandı. Kim o diye sordu. Annem bizi kahvaltıya bekliyormuş. Kahvaltı için aşağı indik. Günaydın dedi kayınvalidem. İyi uyudunuz mu? Uyuduk. Size de günaydın. Kahvaltı masasına oturduk. Masada sadece bakla, nohut ve pide vardı. Kahvaltı yapmadan öğle yemeği mi yiyoruz diye sordum gülerek. Kayınvalidemin bir anda yüzü ekşidi. Bu bizim geleneksel kahvaltımız dedi. Yoksa beğenmedin mi? Bir anda sinirlerim bozuldu. Benim bildiğim kahvaltıda peynir, zeytin, reçel, çay gibi şeyler olur. Ben bakla ya da nohutla kahvaltı yapmıyorum. Kaç zamandır Suriye'deyim, burada bile yapmadım. Masada soğuk rüzgarlar esti. Öyleyse ben sana nasıl kahvaltı yapacağını göstereyim dedi Vassim gülerek. İlk önce pideyi küçük küçük doğruyorsun, sonra da nohudun suyunu pidenin üzerine dök. Masadan hızlıca kalktım, Amir'i kucağıma aldım. Ben aç değilim dedim Vassim'in sözünü keserek. Size afiyet olsun. Vassim arkamdan koşarak geldi. Sen ne yaptığını sanıyorsun diye bar bar bağırdı. Şimdi derhal aşağıya in, annemden çabuk özür dile. Amer korkmuştu, ağlamaya başladı. Bağırmadan konuş dedim. Çocuğu korkuttun. Ben annene terbiyesizlik yapmadım. Masadan kalkarak yaptın. Hayır yapmadım. Masada benim yiyebileceğim bir şey olmadığı için kalktım. Vassim pis pis baktı bana. İyi o zaman dedi. Artık bu evde yaşamaya alışsan çok iyi edersin. Bundan sonra kahvaltı masasında olan şeyleri yiyeceksin. Ağlamaya başladım. Kes ağlamayı dedi sinirli sinirli. Ve daha sonra kapıyı suratıma çarparak çekip gitti. O günden sonra tam 2 hafta boyunca birbirimizle hiç konuşmadık. Ta ki o uğursuz gün gelip çatana kadar. Şubat ayının 2. günüydü. Sabahın erken saatlerinde sokaktan gürültüler gelmeye başladı. Vassim sabah sabah bu ne gürültü diye söylenerek uyandı. O anda yatağın içinde göz göze geldik. Günaydın dedi tebessüm ederek. Sana da. Yataktan kalktı, perdeyi araladı. İnanmıyorum dedi şaşkınlıkla. Sokakta tanklar yürüyor. Yataktan hemen fırladım. Yoksa burada da mı askeri darbe oldu diye sordum heyecanla. Vassim pijamayla aşağı fırladı. Perdeyi kapattım. Üzerimi hızlıca giydim. Sokak kapısının önüne çıktım. Sokak adeta mahşer yeri gibiydi. Herkes birbirine sorular soruyordu. Neler oluyor Vassim diye sordum. Ha ha hama dedi kekeleyerek. Hamayı yerle bir etmişler. Kim etmiş, kiminle savaşa girmişiz? Hiç kimseyle dedi Vassim. Hamayı yerle bir edenler bizimkiler. O sabah yaşanan trajedinin boyutunu hiçbirimiz tam olarak bilemiyorduk. Saatler ilerledikçe acı gerçekler bir bir ortaya çıkıyordu. O gece Hama'da yaşananlar tam manasıyla katliamdı. Hafez el-Assad'ın kardeşi Rıfat al-Assad'ın başında bulunduğu Suriye ordusu Hama'yı ilk önce havadan bombalamış, daha sonra da şehrin tamamına yakınını tanklarla yerle bir etmişti. Hatta o gün yayılan bir söylentiye göre yerle bir olan binaların arasında saklanan Müslüman Kardeşler Birliği'nin üyelerini öldürmek için zehirli gazlar kullanılmıştı. O gecenin bilançosu ise yıkık bir şehir ve vahşi bir şekilde katledilen yaklaşık 40 bin civarında masum insandı. İmat. Hama katliamından sonra aylar ayları, olaylar olayları kovaladı. Bu zaman sürecinde gerek Müslüman Kardeşler Örgütü'nden ve gerekse rejime muhalif farklı kesimlerden pek çok insan ya kurşuna dizildi ya da çeşitli ülkelere sürgüne gönderildiler. Suriye'de baş gösteren İslamcı isyan da böylece son bulmuş oldu. 1982 Ağustos'unda Amer 15. ayına bastığında ikinci oğlum İmad dünyaya geldi. Sabah güneşinin ılıklığında heyecandan kendimi sarhoş gibi hissediyordum. Aynı zamanda da yürekli. İçim aşırı bir heyecanın kıvılcımıyla kıpır kıpırdı. Sarı saçlı ve tombik suratlı bir oğlan çocuğu dünyaya getirmiştim. Vasim oğlunu kucağına alırken başıyla annesi Afaf'a bir işaret çaktı. Kayınvalidem yatağın başucuna geldi, eğilip yanağımdan öptü, geçmiş olsun dedi. Sağ olun dedim büyük bir gururla. Sizin de gözünüz aydın olsun. Bileğimden tuttu, altın bir bileziği koluma taktı. Adettendir kızım dedi. O anda gözlerimden yaşlar boşandı. Keşke dedim boğazım düğümlenerek. Rahmetli babam da burada olsaydı. Bu anı doya doya yaşasaydı. Kayınvalidem eliyle gözyaşlarımı sildi. İmad'ın adını ölmeden önce o koydu. O bundan sonra İmad'ın adında yaşayacak. Lina kapının eşiğinde belirdi. Kucağında Amer vardı. İçeri girsene Lina dedim güçlükle. Amer'i öpmek istiyorum. Lina Amer'i yanıma getirdi. Onu doyasıya öpüp kokladım. Artık biz gidelim dedi kayınvalidem. Sen de şimdi biraz yat, iyice dinlen. Ben birkaç saat sonra tekrar geleceğim. Bu gece hastanede yanında kalacağım. Zahmet etmeseydiniz dedim kibarca. Sizi de yormayalım şimdi. Ne zahmeti kızım? Loğusasın sen. Dikkat etmek gerekiyor. Pekala dedim. Siz daha iyi bilirsiniz. Hastaneden çıktıktan sonra neredeyse 3 ayın tamamına yakınını imadı emzirerek geçirdim. Hiç kimse bana yardım elini uzatmıyordu. Amer ve imadla bir başıma uğraşıyordum. Yorgunluğa daha fazla dayanamadım. Annemi Şam'a getirttim. Bir sabah annem cam kenarında durmuş, hadi ama oğlum, hadi bakalım şu sütünü iç diye pazarlık yapıyordu imadla. Anneme gülümseyerek baktım. Onu konuk odasına yerleştirmiştim. Kusura bakma anne dedim. Seni kendi evimde ağırlamak isterdim ama bir anda sesim çatallaştı, boğazım düğümlendi. Annem ekşiyen suratıma baktı. Önemli değil nur yüzlü kızım dedi. Ben burada da rahatım, sen üzülme sakın. Babam ve Mesut iyiler mi? Babam bildiğin gibi işte. Sabahları işe gidiyor, akşamları da eve dönüyor. Arada da arkadaşlarıyla buluşuyor. Mesut da iyice büyüdü. Büyüdükçe de içine kapalı bir çocuk oldu. Neden? Neden olacak? Tabii ki baban yüzünden kızım. Çocuğu çok ezdi. Desene yazık olmuş çocuğa. Babana çok kızıyorum. Ne bana doğru dürüst bir kocalık ne de size babalık yaptı. Ne yapacaksın anne? Belki de babamı suçlamamak gerekiyor. Çünkü Allah'ın belası erkeklerin hepsi aynı. Al birini, vur ötekine. Vasim'le aran nasıl diye sordu annem meraklı meraklı. Çok iyi diye yalan söyledim. Sadece bu evde yaşamaktan huzursuzum o kadar. Bana kocalık, çocuklarına da babalık yapıyor. Annem bana baktı. Bu nasıl bir kocalık diye sordu. İki gündür buradayım, eve doğru dürüst gelip gittiğini görmedim. Sakın başka bir kadınla ilişkisi olmasın. Yok daha neler anne, kocamın hayatında bir kadın olsa bilmez miyim, kör müyüm ben? Annem acı acı güldü, ah benim saftirik kızım dedi. Bizim erkekler Katolik değiller ya, onlarda bile karısını aldatan çıktıktan sonra bizimkiler bizleri hayli hayli aldatır. En azından Katolik erkekler suçüstü yakalandıktan sonra kimden af dileyeceklerini biliyorlar. Ya bizimkilere ne demeli? Onları suçüstü yakalasan da inkar ediyorlar. Sabah sabah güldürme beni dedim. Bu lafları nereden buluyorsun? Şimdi bu mevzuları boş versen. Anneannem nasıl? Annemin güzel yüzü bir anda acıyla kasıldı. Üzülme sakın dedi. Anneannen öldü. O anda kulağımda bir uğultu koptu. Gözlerim yaşlarla doldu. Ne zaman öldü dedim buğulu bir ses tonuyla. İmadın doğduğu hafta. Bu yüzden sana öldüğünü söyleyemedim. Üzülmeni istemedim. Kendi evimizdeyken onunla telefonda sık sık görüşüyordum. Fakat buraya taşındıktan sonra hiç kimseyi eskisi gibi arayamıyorum. Onunla telefonda en son konuştuğumda bana iyi olduğunu söylemişti. Hastalığından hiç bahsetmemişti bana. Senin üzülmeni istememiştir. Allah mekanını cennet eylesin. İnan bana, hala şok içerisindeyim anne. Hastalığı neydi? Kanser. Vah vah dedim. Öldü de kurtuldu kızım. Son günlerde çok acılar çekiyordu. Nereye gömdünüz? Dedenin yanına. Ya Hasan dayım, o şimdi ne yapıyor? Hiç sorma dedi annem. Şu anda tek derdim o. Evlense, çoluk çocuğa karışsa iyi olacak ama beni hiç dinlemiyor. Sen de çok fazla üstüne düşme. Bu işler nasip, kısmet işi anne. Zamanı geldiğinde o da evlenecek, korkma. Sen hiç evlenmeyen erkek gördün mü? Bir an önce evlense iyi olmaz mı kızım? Bak sen ondan kaç yaş küçüksün ama iki çocuğun var. Sen bana ne bakıyorsun? Ben ev kadını olmaya karar verdikten sonra evlenmeyip de ne yapacaktım? Londra'da okusaydım şimdi hala bekardım. Baban seni göndermedi işte. Ben ne yapabilirdim? Boş ver. Belki de göndermediği iyi olmuş. Şu anda amirin ve imadın tırnağını hiçbir şeye değişmem. Annem güldü. Dayın en sonunda üniversiteden mezun olabildi. Anneme bakıp gülümsedim. Hukukçu bir dayım mı var şimdi? Avukat olacakmış. Keşke rahmetli anneannem bu günleri görebilseydi dedim gözlerim buğulanırken. Dayım için ne kadar gözyaşları dökmüştü. 15. ayrımın sonu. Sayfa 191. Devamı 16. ayrımda.